Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim.
Peter Hollins'in The Art of Intentional Thinking adlı kitabı, düşüncelerin davranışları.
Davranışların da yaşamın yönünü etkilediği fikrinden hareket eden bir kişisel gelişim ve popüler psikoloji çalışmasıdır. Kitabın amacı, kişinin otomatikleşmiş, dürtüsel ya da yıpratıcı düşünce kalıplarını fark ederek daha bilinçli zihinsel seçimler yapmasına yardımcı olmaktır. Hollins, zihni tamamen ve anında kontrol edilecek bir makine gibi sunmaktan çok, küçük perspektif değişimlerinin zaman içinde daha işlevsel alışkanlıklara dönüşebileceğini vurgular. Bu yaklaşım, özellikle kendini çaresiz, kararsız veya duygusal tepkilerinin etkisinde hisseden okurlara yöneliktir. Eser. Akademik bir psikoloji monografisi olmaktan ziyade, psikoloji ve performans alanındaki yaygın ilkeleri günlük hayata uyarlayan uygulanabilir bir rehberdir. İrade, sebat, şükran, alçak gönüllülük ve eyleme dönük düşünme gibi başlıklar üzerinden kişinin hedefleriyle daha tutarlı kararlar vermesini amaçlar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, düşünce, davranış ve yaşam yönü arasındaki zinciri görünür kılmak. Kitabın temel önermesi, düşüncelerin yalnızca iç dünyada kalan geçici olaylar olmadığıdır. Hollins'e göre bir kişinin bir durum hakkında kurduğu yorum, sonraki davranışını etkiler, davranışların tekrarı da yaşamının genel yönünü belirler. Bu zincir, düşünce her zaman olayların kendisi değildir, olaylara verilen anlamdır, fikrine dayanır.
Örneğin zor bir görevi peşinen kişisel yetersizliğin kanıtı saymak, erteleme veya geri çekilme eğilimini güçlendirebilir.
Aynı görevi öğrenme ve deneme alanı olarak görmek ise daha farklı bir eylem ihtimali yaratır. Kitap, bu nedenle yalnızca olumlu düşünmeye çağrı yapmaz. Daha gerçekçi, daha bilinçli ve hedefle uyumlu bir düşünme biçimi önermeye çalışır. Bu çerçevede niyetli düşünme, akla gelen ilk yargıya sorgusuzca teslim olmamak anlamına gelir. Kişi, düşüncesinin neyi tetiklediğini ve onu hangi davranışa götürdüğünü incelemelidir. Türkiye'de iş, eğitim veya aile beklentileri gibi yoğun baskıların bulunduğu alanlarda da bu ayrım kullanışlı olabilir. Dış koşullar her zaman değiştirilemese bile, kişinin kendi değerlendirme biçimini fark etmesi, tepki alanını genişletebilir. Hollins'in vurgusu. Hayatın tüm sonuçlarını yalnızca düşünceye bağlamak değil, düşüncenin kişinin kontrol edebildiği başlangıç noktalarından biri olduğunu göstermektir. İkinci olarak, zararlı otomatik düşünceleri yeniden çerçeveleme pratiği, Hollins'in yaklaşımında önemli bir uygulama alanı. Sağlıksız düşünce kalıplarını tanımak ve onları daha yararlı çerçevelerle değiştirmektir. Buradaki amaç, olumsuz duyguları bastırmak ya da her koşulu iyiymiş gibi yorumlamak değildir. Asıl mesele, dürtüsel ve yıkıcı düşüncelerin davranışı yönetmesine izin vermeden önce araya bilinçli bir değerlendirme koymaktır. Kişi kendine şu anki yorumun bir gerçek mi yoksa alışkanlık haline gelmiş bir varsayım mı diye sorabilir. Böyle bir duraklama, özellikle başarısızlık korkusu, aşırı genelleme, kendini suçlama veya kontrol edilemeyen şeyler üzerine sürekli düşünme eğilimlerinde işlevseldir. Kitabın küçük ve sürdürülebilir değişimler vurgusu da bu noktada önem kazanır. Büyük bir kişilik dönüşümü beklemek yerine tek bir olay karşısındaki yorumu daha dengeli hale getirmek hedeflenir.
Örneğin bir hatayı değişmez bir kimlik hükmü olarak görmek yerine belirli bir davranışın sonucu olarak ele almak düzeltici eylemi kolaylaştırır.
Bu yöntem düşüncelerin kendiliğinden ortaya çıkmasını engellemeyi vaat etmez. Onlara verilen onayı, dikkati ve davranışsal karşılığı seçmeyi öne çıkarır. Dolayısıyla yeniden çerçeveleme, soyut iyimserlikten çok karar kalitesini artırmaya yönelik bir zihinsel disiplin olarak konumlanır. Üçüncü olarak, dürtü yerine seçilmiş tepkiyle kişisel faillik kurmak. Kitap, kişinin kendisini duygularının, alışkanlıklarının ve ilk tepkilerinin pasif bir mağduru olarak görmemesi gerektiğini savunur. Hollins'in kullandığı çerçevede faillik, hayat üzerindeki mutlak kontrol iddiası değildir. Daha sınırlı ve pratik bir anlam taşır, kişinin dikkatini, yorumunu ve bir sonraki adımını belirleyebilme kapasitesidir. Bu ayrım önemlidir çünkü beklenmedik olaylar, ekonomik koşullar, başka insanların kararları veya geçmişte yaşananlar her zaman bireyin denetiminde değildir. Buna karşılık o koşullara verilecek tepkinin bir bölümü seçilebilir. Kitabın niyetli düşünme çağrısı tam bu seçilebilir alanı büyütmeyi hedefler duygusal bir anda verilen kararın ardından pişmanlık duyuluyorsa, sorun yalnızca duygunun varlığı olmayabilir. Duygu ile eylem arasındaki kısa mesafenin otomatikleşmiş olması da etkili olabilir. Hollins, bilinçli düşünmenin bu mesafeyi açabileceğini öne sürer. Böylece kişi, anlık rahatlama sağlayan ama uzun vadeli hedeflere zarar veren davranışları daha kolay sorgulayabilir. Bu yaklaşım, iradeyi tek seferlik, kahramanca bir güç olarak değil, tekrar eden zihinsel seçimlerle desteklenen bir pratik olarak ele alır. Kitabın yararı, okuru her sonuçtan sorumlu tutmasında değil, etkileyebileceği noktaları daha net ayırt etmeye teşvik etmesindedir. Dördüncü olarak, büyük hedefleri gerçekçi düşünme ve hareket ilkesiyle birleştirmek, The Art of Intentional Thinking, büyük düşünme isteğiyle gerçekçi değerlendirme ihtiyacını karşı karşıya getirmek yerine birlikte ele alır. Hollins'in yaklaşımında hedef sahibi olmak tek başına yeterli değildir. Hedefe dair düşünme biçimi, somut hareket üretmiyorsa istek yalnızca zihinsel bir tasarı olarak kalabilir. Bu nedenle kitap eylem ve hareket açısından düşünmeyi öne çıkarır. Bir amaç karşısında kişinin kendine sorması gereken soru, sadece bunu gerçekten istiyor muyum değildir. Bir sonraki uygulanabilir adım nedir? Hangi düşünce beni o adımdan uzaklaştırıyor? Soruları da önemlidir. Bu çerçeve, mükemmel koşulları, mutlak güveni veya eksiksiz bir planı bekleme alışkanlığına karşı bir denge sağlar. Küçük adımların değeri, onların tek başına büyük sonuç garantisi vermesinde değil, belirsizliği azaltmasında ve geri bildirim üretmesindedir. Kişi harekete geçtikçe hangi varsayımlarının doğru, hangilerinin abartılı olduğunu görme fırsatı bulur. Hollins'in küçük zihniyet değişimlerine yaptığı vurgu, burada davranışsal bir anlam kazanır. Düşünceyi değiştirmek, yalnızca daha iyi hissetmek için değil, daha tutarlı eylem seçebilmek içindir. Bununla birlikte kitap, ciddi yapısal engellerin yalnızca kişisel istekle aşılacağı gibi bir iddia olarak okunmamalıdır. En verimli okuma, bu ilkeleri kişinin kontrol alanındaki planlama, çaba ve tepki seçimlerine uygulamaktır. Son olarak Şükran, alçak gönüllülük ve sebatı zihinsel alışkanlık haline getirmek, Hollins, niyetli düşünmeyi yalnızca hedef takibi veya olumsuz düşünceleri düzeltme yöntemi olarak sınırlandırmaz. Şükran, alçak gönüllülük, düşüncelilik, sebat ve irade gibi tutumları da zihinsel düzenin parçaları olarak ele alır. Şükran, kişinin sorunları inkar etmesi anlamına gelmez. Dikkatin yalnızca eksik, tehditkar veya başarısız görülen unsurlara kilitlenmesini azaltan bir denge işlevi görebilir. Alçak gönüllülük ise kişinin her konuda haklı olduğu ya da her sonucu tek başına belirlediği varsayımını sorgulamasına yardım eder. Bu tutum geri bildirime açıklığı ve hatalardan öğrenmeyi destekler. Sebat ile irade de ani bir coşkuya değil, uzun vadeli yönelimle uyumlu tekrarlara bağlanır. Kitabın genel mantığına göre bu nitelikler doğuştan sabit özellikler olmaktan çok, dikkat ve yorum alışkanlıklarıyla beslenebilir. Örneğin karşılaşılan bir aksilikte yalnızca engeli görmek yerine eldeki kaynakları, öğrenilenleri ve atılabilecek sonraki adımı değerlendirmek, sebatı daha uygulanabilir hale getirir. Yine de bu kavramların duygusal zorlukları ortadan kaldıran formüller olmadığı açıktır. Değerleri düşünme biçimine dahil etmek, zor deneyimleri yok etmez, fakat kişinin onlara daha dengeli ve yapıcı biçimde karşılık verme olasılığını yükseltir. Kitap bu yönüyle zihinsel kontrolü katı baskı değil, bilinçli karakter pratiği olarak sunar. Sonuç olarak The Art of Intentional Thinking, günlük kararlarında otomatik tepkilerinin, ertelemenin, kendini sınırlayan yorumların veya dağınık hedeflerin etkisini azaltmak isteyen okurlar için uygun bir başlangıç rehberidir. Özellikle psikoloji literatürünün teknik diline girmeden düşünce alışkanlıkları üzerine çalışmak isteyenler kitaptan yararlanabilir. Öğrenciler, çalışanlar ve kişisel hedeflerine daha düzenli yaklaşmak isteyen kişiler için de uygulanabilir bir çerçeve sunar. Okurun temel kazanımı, her düşüncenin doğru ya da zorunlu bir komut olmadığını fark etmesidir. Düşünce, duygu ve davranış arasındaki bağlantıyı izlemek, daha bilinçli bir sonraki adımı seçmeye yardımcı olabilir. Kitabın kişisel gelişim alanındaki benzerlerinden ayrılan yönü, dönüşümü büyük sloganlara veya yalnızca olumlu düşünme çağrısına dayandırmamasıdır. Hollins, küçük yeniden çerçevelemelerin, eyleme dönük soruların ve tekrarlanan zihinsel alışkanlıkların önemini öne çıkarır. Ayrıca irade, şükran ve alçak gönüllülüğü tek tek erdemler olarak değil, düşünme biçimini düzenleyen unsurlar olarak bir araya getirir. Bununla beraber eser, klinik psikolojik destek yerine geçecek bir kaynak değildir. Yoğun kaygı, depresyon, travma ya da işlevselliği ciddi biçimde etkileyen sorunlarda uzman desteği gerekir. Bu sınır gözetildiğinde kitap, kişinin kontrol alanını daha iyi tanıması ve hedefleriyle uyumlu davranışlara yönelmesi için sade, yapılandırılmış ve pratik bir okuma niteliğindedir. Destek olmak isterseniz Peter Hollins kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.